Ayrım 14.
Sayfa 171. Sedirde oturanlardan birisi dikkatimi çekti. Çünkü fevkalade güzeldi ve aynı zamanda çok hasta görünüyordu. Hiç de köylü kadın bünyesi yoktu. Üçgen gibi ince bir yüzü, siyah kirpikler arasında parlayan yeşil gözleri vardı. Yanında 6 yaşlarında bir çocuğu bulunuyordu. Çocuk kimseyi annesine dokundurmak istemediği için Emine Hanım gelip onu tutmak zorunda kaldı. Ben de çocuğu oyalamaya çalışıyordum. Üstü başı partal içindeydi. Herhalde çok yoksul olmalıydı. Doktor Adnan'ın sorduğu suallere kadınlar cevap vermeyi pek bilmedikleri için bu işi de Emine Hanım yapıyordu. O günlerde her damla su bir buz haline almış ve Doktor Adnan da bu kadını böyle bir havada nasıl dışarı çıkardıklarını sormuştu. Doktorun vaziyetinden kadının tehlikeli bir durumda olduğunu anladım. İçeriye giren ikinci kadın Doktor Adnan'ın yanında yüzünü örtmeye çalışan ilk mahluktu. Çünkü kadınlar Doktor Adnan'a bir kardeş, bir baba gözüyle bakarlardı. Kadın şişman, şalvarlı, eski biçim mor kadife ceketliydi. Yüzünün rengi ve görünüşünün kudretiyle ötekilerden ayrılıyordu. Aynı zamanda çok da temizdi. Kim olduğunu sorduğum zaman aile hikayesini anlatmaya başladı. Halime adlı olan hasta kadın Deli Mehmet'in karısıydı. Bu adam anlaşılan şeytandan daha korkunç bir kimseydi. Bütün köy ondan korkardı. 20 yıl önce kendisinden 20 yaş büyük bir kadınla evlenmişti. 7 yıl sonra da 14 yaşında olan Halime'yi almıştı. Halbuki kalabada iki kadın almak o zamana kadar görülmemiş bir şeydi. Bu adam bu kırmızı yanaklı şişman kadını da bir yıl önce almış. Önce birinci karısıyla ikinci karısı iyi geçiniyorlarmış. Fakat üçüncüsü ailenin huzurunu kaçırmış. Bu üçüncü kadın Deli Mehmet'in hayatında en çok tesir yapmış bir mahluktu. Birinci karısı öldükten sonra Halime'yi evde bir hizmetçi gibi kullanmışlardı. Halime hasta olunca belki içinden hala bir zaaf duyan Deli Mehmet onun Doktor Adnan'a gönderilmesinde ısrar etmişti. Doktor Adnan ateşin yanında uykusuz geçen bir geceden sonra titreyerek oturuyor, kadınlar ona orta çağın bir azizi gibi bakıyorlardı. Doktor Adnan'a göre Halime'nin hastalığı adeta ümitsizdi. Doktor Adnan'ın ısrarı üzerine bundan sonra ilaçların ve tedavinin adam akıllı yapılabilmesi için Ankara'dan hasta bakıcılar çağırtmak gerekiyordu. Fakat ben öğlelerden sonra muntazaman köye gidiyor hastalara bakıyordum. O gün öğleden sonra köye gittiğim zaman beni evin üst katındaki odaya çıkardılar. O da son derece pisti ve sobasında da tek bir odun yoktu. Çocukları derhal odun toplamaya gönderdikten sonra odayı kadınlarla birlikte temizledim. Halime'nin çocuğu Sırma odadan ayrılmıyor, durmadan ağlıyordu. Onun da elini yüzünü yıkadıktan sonra saçlarını taradım. Halime'nin arkasına lapa koymak için soyunca bütün ömrümde gördüğüm en güzel kadın vücuduyla karşılaştım. Dipnot: lapa, keten tohumu gibi maddelerin lapa kıvamında kaynatılması ile elde edilen sıcak olarak tülbent içinde bedenin şiş yerine konulan ilaç yakı. Bu lapa onun acısını biraz dindirdi. Kendi kendime Hollywood'dan birisi onu görse derhal alıp götürürdü diye düşündüm. Dudakları mosmordu, çok metanet gösterdi. Fakat bütün tedaviyi sessiz kabul eden Halime'ye bir kaşık çorba içiremedik. Derecesini aldıktan sonra onu ve küçük kızını köyde orta yaşlı bir kadına bırakarak eve döndüm. Yaşaması hayli şüpheliydi. Oradayken sormuştum. Kumasıyla Deli Mehmet nerede? Bu Deli Mehmet'in evi mi? Kadın garip bir gülümseme ve gözlerinde yaşla cevap vermişti. Kuması onu evden kovdu. Pis ve hırsız diye istemiyor. Burası Halime'nin ölen babasının kulübesidir. Kuması ona yemek veriyor. Bu yatağı da o verdi. Deli Mehmet'in elinden bir şey gelmiyor. Çünkü karısı büyü yapmış. Ondan sonraki köy ziyaretlerimde çok tehlikeli vakalara tesadüf etmedim. Analar doktorun tavsiyesini yerine getiriyorlar, çocuklarına yalnız ılık su içiriyorlardı. Buna biraz hayret ettim çünkü şehirdekiler çocuklarına mutlaka bulama yediriyorlardı. Halime iyileşti fakat ayakta yarı ölü gibi dolaşıyordu. Bu defa Emine Hanım da Halime'nin hırsızlık ettiğini, pis olduğunu ve köyün ondan şikayet ettiğini söyledi. Herhalde Halime'ye arada yemek veren kocasının teveccühü hasıl olmuştu. Kumada bir kahpe olmasına rağmen köyün teveccühünü yavaş yavaş kazanıyordu. Anlaşılan kadın ezberden ayetler okuduğu için köyün gözüne hayli girmişti. İşte kahpelikten ve erkeklere göbek atmaktan sonra göğe gelen bu kuma, köyün anlattığına nazaran iyi bir kadındı. Emine kadın aynı zamanda bana Deli Mehmet'ten haber getirmişti. Halime'yi eve alabilmesi için kuması üzerine tesir yapmamı rica etmişti. Ben buna kendisinin niçin yapmadığını sorduğum zaman Emine Hanım böyle bir hareketin kumayı bütün çileden çıkartacağını, bu işin benim tarafımdan yapılması Halime'yi kurtaracağını söyledi. Fakat ben aile meselelerine karışmak istemiyordum. Kuma da beni gördüğü zaman yüzünü örter ve uzaklaşırdı. Son zamanlarda Mustafa Kemal Paşa'nın da sıhhati iyi değildi. Evinde ona bakacak bir kadın olmadığı için Doktor Adnan endişeliydi. Nihayet akrabasından bir kadının gelip ona baktığını memnuniyetle haber aldık. Ben Ankara'nın öbür tarafına nadiren geçtiğim için nerede oturduğunu bilmiyordum. Artık karargâhta da pek az bulunuyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın iki atlı bir arabası vardı fakat buna nadiren binerdi. Bir gün onu arabasında Fikriye Hanım adındaki yeğeniyle gördüm. Çok güzel, mahzun yüzlü bir kadındı. Anlaşılan sıhhati de o kadar iyi değildi. Bu ayın sonlarında ordu epeyce heyecan içindeydi. Başı bozuk kuvvetleri dağıtmak istiyor, aynı zamanda Ali Fuat Paşa'nın aleyhinde hareket kuvvetleniyor, onun başı bozuklara yüz verdiği ileri sürülüyor ve Ali Fuat'ın garp cephesinden uzaklaştırılması isteniyordu. Bütün bunlara rağmen Ali Fuat Paşa'nın muntazam ordunun başlangıcını büyük bir gayretle hazırlamaktaydı. Miralay Arif Bey hatıralarında 6., 11., 23. ve 24. fırkaların Ali Fuat Paşa zamanında kurulduğunu yazar. İşte bundan dolayı onu garp cephesine uzaklaştırmak o kadar kolay değildi. Yalnız Moskova'ya mühim bir adam göndermek lüzumu hasıl olunca garp cephesinden ayrıldı. Bu cephenin güney kısmı Miralay Refet Bey'e, batı kısmı da Miralay İsmet Bey'e verildi. Miralay Refet aynı zamanda dahiliye vekili olduğu için bu mevkiyi de vekaleten Doktor Adnan idare etmeye mecbur oldu. Ali Fuat Paşa'nın babası İsmail Fazıl Paşa ile çok dosttuk. Bana canlı bir tarih gibi gelirdi fakat Ali Fuat Paşa'yı tanımıyordum. Ali Fuat Paşa bu mevkiyi kabul ettikten bir hafta sonra Moskova elçiliğine beraberinde gidecek adamları seçme işini kendisine havale etmişlerdi. Bir gün bizim eve gelerek benimle uzun konuşmaya başladı. Rus ihtilalinin göründüğünden daha derin bir manası olduğunu, bizim bunu yalnız Rus ajanlarından dinlediğimizi veyahut da Marx'ın nazariyelerinden öğrendiğimizi söylüyordu. Bundan dolayı emniyete değer kafası olgun bir insanın Moskova'ya gönderilmesi gerektiğini söylüyordu. Ali Fuat fevkalade bir kumandandı. Başka meziyetleri de olduğu için onun seçilmesini doğru buldum. Herhalde Şark ve Garp mefkurelerinin hususiyetlerini anlamıştı. Ben o günlerde karargâhtaki işlerim hayvanlarla köylüler arasında kaldığım için dünya ile ilgim adeta kesilmiş gibiydi. Ali Fuat Paşa benim kendileriyle birlikte Rusya'ya gitmemi teklif ve rica etti. Aynı zamanda bana orada çok iyi bakılacağımı da söylüyordu. Bu teklifler üzerine iki gün düşünmek için müsaade istedim. İki gün sonra gidemeyeceğimi söyledim. Miralay İsmet'in karargâhtan ayrılması herkesin üzerinde fena tesir yaptı. Bilhassa yemeklerde onu çok arıyorduk. Çünkü konuşması, tavır ve hareketiyle hatta bilgisiyle akşam yemeklerine hayat veriyordu. Bundan sonraki vaka 4. fırkadan Binbaşı Nazım'ın gelişidir. Onun etrafında bir sürü kahramanlık macerası vardı. Herhalde orijinal bir adamdı. Askerler içinde askerliğin en çok aleyhinde olan oydu. Onu biraz başı bozuklara taraftar olduğundan dolayı tenkit ederlerdi. Topçu alayına mensuptu. Kendisinde yaşlı bir adam olgunluğu vardı. Aynı zamanda eski dünyanın işe yaramaz taraflarını da iyi biliyordu. Gelir gelmez en dikkati çeken sima o oldu. Bilhassa maceralarını anlattığı zaman büyük bir ilgiyle dinleniyordu. Yeni bir Türkiye'nin hatta dünyanın şekli için bir formül edinmişti. O da şuydu. Evvela bütün zabitleri öldürmek, sonra da zabitleri öldürenleri öldürmek, nihayet Türkiye'yi mesut ve yeni bir hayata kavuşturmak. Arkadaşlar arasında söylediklerinin bir şaka olduğunu söyleyenler olduğu zaman vallahi değil derdi. Ona göre dünyayı alt üst eden iktisadi faktörler değil ordulardı. Halbuki kendisi ordunun en cesur ve muktedir fertlerinden biriydi. Çok zaman öğleden sonra karargâhta çalışırken Nazım'ın bir neferi elinde bir tavşanla gelir onu Nazım'a vurmuş olduğunu söylerdi. Yağmurlu günlerde öğleden sonra binbaşı Salih ile bizim eve gelirlerdi. Orada atış yarışı yapardık. Oturduğumuz küçük evin karşısında 100 metre kadar ötede küçük kayalıklar vardı. Kayanın üstüne kovanları dizer, balkondan onları vurmaya çalışırdık. Havalar iyi olduğu zamanlar uzun at gezintilerine çıkardık. Bize 10-12 kadar zabit de katılırdı. Bir sabah binbaşı Nazım büyük bir üzüntüyle iki kaçak askeri vurmaya mecbur oldum. İçim yanıyor dedi. Bir başka akşamda ordudaki vaziyeti bana uzun uzun anlattı. Kendi fırkası kadar Anadolu'da dostluk ve arkadaşlığa dayanan bir fırka olmadığını, kendisinin askerlere ağabey muamelesi yaptığını söyledi. Hasta oldukları zaman yataklarının başından ayrılmazmış. Tam bir eşitlik sağlamış olduğunu söyledikten sonra bir gün çalıların arkasında iki askerin birbirine, ''Bize çok iyi bakıyorlar, mutlaka bunun arkasında bir şey var, bize çok zor bir iş yükleyecekler.'' dediklerini işitmiş. Bundan sonra Kemalettin Sami'nin gelişi de mühim bir olay teşkil eder. Kendisi İngilizler tarafından Malta'ya sürülmüştü fakat oradan nasılsa kurtularak İnebolu'ya vapurla gelmiş. Ankara'ya geleceği gün kalabalık bir şekilde atlarımızla onu karşılamaya çıktık. O günlerde benim doğru çok vahşileşmişti. Binbaşı Nazım'ın büyük beyaz atıyla yarışa girmek onu fazla heyecana düşürmüştü. Gezmeye çıktığımız zaman köprünün öbür tarafındaki Sarı Kışla'ya giden köprüyü geçinceye kadar zapt edebildim. Fakat geçer geçmez dört nala kalktı. Ayağımın birindeki üzengi fırladı çıktı. Ben de yere yuvarlandım. Anlaşılan uzakta yerde bir kırmızı bez parçası görmüş, ona doğru koşmuştu. Ben kendimi tamamen kaybetmiştim. Gözümü açtığım zaman kendimi yerde oturur buldum. Ağzımdan burnumdan kan boşanıyordu. Zabit arkadaşlar iyi bir binici olmadan önce en az dört defa düşmek gerektiğini söylediler. Fakat ben galiba iyi bir binici olmadığım için o bir defadan başka attan düşmedim. Bacağımın tutulmuş, gözümün biri kapanmış olmasına rağmen iki değneğe dayanarak eve dönebildim. O akşam hep beraber yemek yedik fakat ondan sonra bir hafta yatakta kalmaya mecbur oldum. Kaymakam Kemalettin Sami yemekten sonra İstanbul'dan Mustafa Sagir adında Hindistan'dan gelme bir Hintlinin geldiğini söyledi. Mustafa Sagir Ankara'da bir ay kaldıktan sonra İngilizlerin hafiyesi olduğu anlaşıldı ve idam edildi. Ölmeden önce son arzusu bir Müslüman olarak Müslüman ordusuna hiyanetinin vatandaşlarına duyurulmaması oldu ve adı ilan olunmadı. 7. Başıbozukların sonu ve yeni ordu. Aralık ayında başıbozuk kuvvetlerin durumu daha da karıştı. Birçokları yeni orduya geçti. Fakat Ethem'in etrafında hala kuvvetli bir kısım bulunuyordu. Miralay Arif Anadolu İhtilali hakkındaki hatıralarında bundan epeyce bahseder. Yazdığına göre Ethem'in 3000 kişilik kuvveti ayrıca 100 makineli tüfeği ve 4 topu varmış. Onların fikir vasıtası olan Yeni Dünya Eskişehir'de durmadan ordu aleyhine yazılar yayınlıyordu. Onların merkezi Kütahya'ydı ve Ankara ile muhaberedeydiler. Askerleri ayda 15'ten 30 liraya kadar aylık alırlardı. Yani resmi ordudakinden hemen hemen 3 defa fazla. Bu sebepten resmi ordudaki askerlerin bir kısmı da o tarafa geçiyordu. Bütün bunlar Ethem başta oldukça başıbozukların hakkından gelmenin güçlüğünü gösteriyordu. Ethem, Miralay İsmet'i tanımıyor, kendisinin doğrudan doğruya Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'ne bağlı olduğunu söylüyordu. Ordu efradı ise buna nispeten daha azdı ve Yunanlar da bundan faydalanmaya hazırlanıyorlardı. Büyük Millet Meclisi'nde başıbozuklarla anlaşmak temayülü vardı. Ethem'le konuşmak için bir delegasyon da göndermek istiyorlardı. Bu aralık Mustafa Kemal Paşa durumu dikkatle gözden geçiriyor ve bizzat Eskişehir'e kadar gidip tetkikler yapıyordu. Miralay Refet başıbozukların imhasına taraftardı. Kendisine Miralay İzzettin, sonra Paşa ve Miralay Arif de taraftardılar. Miralay Kazım Köprülü de bir delegasyon başında olmak üzere Ethem'le konuşmak için gönderildi. Bütün bu karışık durum esnasında İstanbul hükümeti de Ankara ile anlaşmak için teşebbüse geçti. Bu, Tevfik Paşa'nın ikinci kabinesi zamanında oldu. Bu kabinede vatanseverliklerinden hiç şüphe edilmeyecek olan İzzet Paşa ve Salih Paşa gibi adamlar da vardı. Ferit Paşa kabinesinin düşmesi İstanbul'u gevşetmişti ve o zaman Anadolu'ya zabitlerin geçmesi ve mühimmat gönderilmesi daha kolaylaşmıştı. İstanbul'da Dahiliye Nazırı olan İzzet Paşa ile Bahriye Nazırı Salih Paşa Anadolu'ya gelmek istediler. Anlaşıldığına göre meseleyi barış yoluyla halletmek istiyorlar ve İngilizlerin Yunanlıları Anadolu'dan çıkaracağını zannediyorlardı. Bu paşalar Bilecik'e bir takım tanınmış şahıslarla geldiler ve Mustafa Kemal Paşa oradan onları Ankara'ya kadar getirtti. Barış ihtimali büyük bir heyecan uyandırmıştı. Fakat paşaların teklifleri kabule değer olmazsa durum daha da güçleşecekti. İzzet Paşa'nın aralarında bulunması ayrıca bir mesele teşkil ediyordu. Kendisi 1897'de Abdülhamit zamanında Yunanlıları Domekos'tan çıkaran ordunun başındaydı. Bundan başka da 1909'dan 1912'ye kadar Yemen'de dövüşmüş, çok cazip, itimada değer, ciddi bir adamdı. Teklifleri kabule layık görülmedi çünkü İstanbul'daki padişaha boyun eğilmesini, ondan sonra da ihtilaf ordularıyla konuşulmasını tavsiye ediyordu. Zavallı İzzet Paşa, İngilizlerin önemli olmayan şahsiyetleri tarafından aldatılmıştı. Herhalde birçok İngiliz, Lloyd George'un İngiltere'ye doğuda kaybettirdiği itibarı yeniden iade ettirmek istiyorlardı. Buna karşılık Lloyd George, yakın doğuda Türk hakimiyetine son verip onların yerine Yunan İmparatorluğunu kurmak istiyordu. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları bunu derhal sezdiler ve aynı zamanda bu adamların Ankara'ya gelmelerinin bütün memleket için zararlı olacağını hissettiler. Ankara'ya geldikleri akşam ben karargâhtaydım. Kaymakamlığa yükselmiş olan Nazım Bey ile Salih Bey, Yemen'de İzzet Paşa'nın yanında bulunmuşlardı. Hepsi İzzet Paşa'nın şahsi dostu olmakla beraber hareketinin bir tehlike teşkil edeceğini de biliyorlardı. Ben ne zaman geleceklerini sorunca yemekten sonra geleceklerini ve bunun Anadolu Ajansı ile ilan edilmesi gerektiğini söylediler. Bu ilanın esaslarını Mustafa Kemal Paşa büyük bir ustalıkla hazırlamıştı. Burada İzzet Paşa kati teminat vermezse teklifinin kabulünün bir tehlike teşkil edeceğini söylüyordu. Çünkü mukavemet kuvveti zayıflayacak ve milli mücadeledeki simalar arasındaki anlaşmazlık ciddi bir şekil alacaktı. Halbuki İzzet Paşa'nın Anadolu'ya milli mücadele için geldikleri yazılmış olsa tabii iş bambaşka olacaktı. İşte Mustafa Kemal Paşa bu son tez üzerine ilanın esaslarını hazırlamıştı. Gerçi bu ilan çok sürmezse de herhalde zaman kazandıracak, biz de padişahın oyuncakları olmaktan kurtulacaktık. İzzet Paşa ile arkadaşlarının Ankara'ya misafir geldikleri kabul ediliyordu ve Doktor Adnan tarafından kendileri için Ankara'nın en rahat ve büyük evi hazırlanıyordu. Fakat İzzet Paşa'nın Ankara'nın söyleyeceklerine memnun olup olmayacağı belli değildi. Onun ne kadar titiz ve haysiyet sahibi bir adam olduğunu bildiğim için kendisine haber verilmeden böyle bir vaziyet almanın onu üzeceğini sanıyordum. Herhalde İstanbul hükümetiyle anlaşmış olduktan sonra Ankara'ya böyle bir teşebbüsle gelmesi bir yanlış adım idi. Mustafa Kemal Paşa başka türlü düşünüyordu. Ona göre umumun nefretini uyandırmış olan İstanbul hükümeti ve padişahı böyle adam akıllı bir kabine kurarlarsa itibarlarını yükseltmiş olurlardı. Ertesi gün İzzet Paşa misyonu ile birlikte vadideki küçük evimde beni ziyarete geldi. Bilhassa iki defa sadrazamlık etmiş ve daima bir nezaret işgal etmiş olan, çok uzun boylu ve son derece itina ile giyinmiş olan bu adamın benim dar merdivenlerimden çıkarken çok müteessir olduğunu biliyorum. İzzet Paşa ve diğerleri sükun ve vekarla benim küçük odamın alçak kapısından girerken iki kat olduktan sonra içlerinde bana karşı uyanan merhameti. ''Zavallı hanımefendi, ah zavallı hanımefendi!'' diye ishar ettiler, yani belirttiler. Seslerindeki bu acıma bana biraz fena geldi. Çünkü benim Anadolu'ya gelişim ve bu harekete katılışım, mukaddes bir gaye için ateşte yanmaya razı olanların zihniyetine uyuyordu. Benim için içinde bulunduğumuz tehlikeler ve çektiğimiz zahmetler acınacak değil, şeref verecek bir vaziyetti. Fakat samimiyetlerine inandığım için hislerimi belli etmeden, ''Lütfen bana acımayınız, bu hayatı kendim seçtim.'' dedim. İstanbul'dan bana bisküviler, çikolatalar, kolonyalar ve beyabana çekilmiş olan medeni bir kadına verilecek şeyler getirmişlerdi. İzzet Paşa'nın o samimi yüzüne bakarken içimden bize katılmasını bütün kalbimle diliyordum. Onun kuvveti, huzuru ve halk arasında uyandırdığı güven, yüksek ahlakı herhalde bize kuvvet verecekti. Fakat politikadan hiç bahsetmedik. Yalnız konuşurken bu ümit ve arzumun beyhuda olduğunu anladım. Bir iki gün sonra Ankara kabinesi onları ziyaret ederek milli harekete katılmalarını ısrarla rica etti. Onlarsa Anadolu'nun durumuna hürmet etmekle beraber İstanbul'a döneceklerini ve orada daha faydalı olacaklarını söylemişlerdi. Kaymakam Nazım eski şefi olan İzzet Paşa'ya en güzel atlarını vermişti. Kaymakam Salih Bey ile Hamdullah Supi Bey de ziyaretlerine gitmişti. Ben de birkaç defa onları ziyaret ettim. İzzet Paşa da beni küçük evimde görmeye gelirdi. Fakat politikadan konuşmaktan çekinir, yalnız atlardan filan bahsederdik. Bütün hareketlerinde serbest olmakla beraber Ankara'dan çıkmasına müsaade edilmiyordu. Hissettiğime göre kendi arzusuyla bize belki katılabilecek olan İzzet Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın beyanatından sonra bunu zorla yapmış gibi görüneceğini sanırlar diye çekineceğinden emindim. Miralay İsmet Bey de İzzet Paşa Anadolu harekatına katılırsa halk tarafından çok iyi karşılanacağını söylüyordu. Fakat böyle bir şey olmadı. Çok geçmeden İzzet Paşa'nın misyonunun tesiri görülmeye başladı. En önce Ethem Büyük Millet Meclisi'ne karşı harekete geçti. Kütahya'da nizami ordunun yani düzenli ordunun bir kısmını silahlarını alarak askerleri evlerine gönderdikten sonra 29 Aralık'ta Büyük Millet Meclisi'ne bir ultimatum gönderdi. Memleketin artık savaştan yorulmuş olduğunu İzzet Paşa misyonunun İstanbul'a giderek bir barış teklif etmesini ve kendisinin bunu bütün millet ve askerler adına söylediğini ifade ediyordu. Ocak ayının ilk günlerinde nizami kuvvetler Gedos'ta, yani şimdiki adı Gediz, toplanarak Ethem'in kuvvetlerine karşı geçtiler. Bu belki en tehlikeli bir doğum doğurmuştu. Yunan ordusu Bursa cephesine yürümüş, bizim kuvvetler de birbirleri aleyhine harekete geçmişlerdi. Bu kış günlerinin ortasında Miralay Refet, Ethem kuvvetleri üzerine yürüyerek onu çekilmeye mecbur etti. Buna sebep bir yandan Ethem'in Yunanlılara silah verdiğini görmüş olmalarından ileri geldiği için etrafı onu terk ederek bu tarafa geçiyorlardı. Ocak ayının başlarında Kaymakam Nazım bizden ayrıldı. Yunan ordusu artık harekete geçmiş ve bizim nizami orduda vaziyet almıştı. Miralay Arif bu Yunan hücumundan Anadolu ihtilali hakkında yazdığı eserinde bahseder. Yunanlıların Eskişehir'i kolaylıkla ele geçirip Anadolu hatlarını işgal edecekleri ve bizim askerlerimizin Ethem'in süvarileri tarafından çevrileceği söyleniyordu. Herhalde Yunanlıların planı buydu. Yunan ordusunun 3 fırkası Bursa'ya hücum ederken Pazarcık'ın batısında Türk ordusunun öncüleriyle 6 Ocak'ta karşılaştılar. Ordumuzun büyük kısmı bu aralık Derbent ile Gedos arasında bulunuyordu. İnönü kuvvetli bir mevkiydi. Bu Eskişehir'i müdafaa edebilirdi. Yunanlar Pazarcık'a 30 kilometre uzaktaydılar. Diğer taraftan Türk ordusu İnönü mevkiine 80 kilometre kat ederek yetişebildi. Kaymakam Nazım'ın 4. fırkası İnönü mevkiine en önce gitti. 11. fırka 7 Ocak'ta orada kavgaya başladı. 24 saatte 70 kilometre yürüyerek 8 Ocak'ta İnönü'ye vardılar. İşte Miralay Arif'in yazısının hülasası budur. Sırtlarda süngü harbi devam ediyordu. Yunan harekatını ilk defa kıran kuvvet Nazım Bey ile Arif Bey'in kuvvetleri olduğu için o sırtlara o isimleri verdiler. 11 Ocak'ta İnönü Savaşı'nı Türkler kazanmıştı. Yunan ordusu ilk defa kuvvetli bir mukavemetle, yani direnmeyle karşılaşmış ve yenilmişti. İnönü'deki ilk savaş Nizami ordunun birinci galibiyetiydi. Miralay İsmet bunun başında bulunuyordu. O ve Miralay Refet Bey bundan sonra paşa oldular. Ankara'daki sevinç sonsuzdu. İzzet Paşa da ilk defa karargaha gelerek bu umumi sevince katıldı. Ankara'daki Hilali Ahmer beni bir takım hediyelerle askerlere gönderdi. Ben de Fatih ile yoldaşı yanıma alarak karargâhtan bazı zabit arkadaşlarla birlikte cepheye gittim. Orada küçük bir otel vardı ki bir Çek kadını tarafından işletiliyordu. Madame Tadia adını taşıyan bu kadın gösterdiği muhabbetten dolayı, yani sevgiden dolayı, Mama Tadia diye anılıyordu. Ben yine bir sıtma geçirdiğim için yaylı bir karyolada yatmak hayalleri içindeydim. Fatih'e o gece yaylı bir karyolada yatacağımı söylediğim zaman o da ne demektir diye sordu. Ben de yorgun bir sırt içi bunun adeta bir lokum olduğunu söyledim. Güldü. Şimendifer'in durumu 9 ay öncekinden çok başkaydı. Artık başı bozuklar pencerelerden ateş etmiyor, bağıra bağıra şarkı söylemiyorlardı. Her şey bir disiplin altına girmişti. Eski zamanlarda önde başı bozuklar görünürdü. Şimdi ise makineli tüfekleriyle mahmuzlarını şıkırdatarak muntazam ordu fertleriyle karşı karşıyaydım. Şimdi binbaşı olan Tevfik Bey bizi kabul ederek Madame Tadya'nın oteline götürdü. Zabit arkadaşlar karargaha misafir oldular. Yatak odamıza çekildiğimiz zaman hatırladığım şey Fatih'in duvarda İsa'nın resmine şaşkın şaşkın bakmasıydı. Yoldaşı duvardaki aynaya hücum etmekten zor alıkoyabildik. Çünkü ömründe ilk defa ayna görüyordu. Ben yoldaşı Fatih'in yanına bırakarak Hilali Ahmer Hastanesi'ne gittim. Doktorla ertesi gün yapılacak işleri konuştuk. Önü ve arkası düğmeli, geniş eteklikli, kurşunlu bir kostüm giydim. Belimde bir kemer, başımda da büyük siyah bir başörtü vardı. Madame Tadia'nın yemek odasında 3 masa vardı. Bir tanesi çiçeklerle süslenmişti. Binbaşı Tevfik ile Binbaşı Şemsettin ve Salih Beyler için. Köşede bize küçük bir masa hazırlamışlardı. Biz sofraya oturur oturmaz kapı açıldı. İçeriye Kafkasyalı bir grup girdi. Çok parlak kostümleri vardı. Kurşunları göğüslerinde, geniş omuzlu, ince bellerinden hançerler sarkan, uzun, siyah çizmeli bir gruptu. İnsan onların hemen dans etmeye başlayacaklarını bekliyordu. Fakat onlar dönüp insana bakmıyorlardı bile. Evet, bu fevkalade yapılı adamlar Osmanlılara çok güzel insanlar vermişlerdi. Nihayet onlardan sonra içeriye siyahlar giyinmiş iki diplomat kıyafetli adam girdi. Bunlardan biri Bekir Sami Bey'di. Onu Moskova'ya Rus-Türk dostluğunu imza etmek için göndermiştik. Selam verip geçerken onun yazılarını yazmak için kırık yazı makinesine nasıl çalıştığımı, sırtımın nasıl tutulduğunu hatırladım. Kaymakam Tevfik kulağıma eğilerek, yanındaki Gürcü elçisi bir Menşevik'tir. Dipnot, Rus'tur. Bolşeviklerin elçisi yoldaş Midvani'nin kardeşidir. Fakat birbirleriyle kedi köpek gibi kavgalıdırlar. Sovyetler herhangi an Gürcistan'ı istila edebilirler. Bekir Sami Bey onlara yolda rastlamış ve beraber gelmişler. Öteki ince belli gümüş hançerler Gürcistan elçiliğinin katipleridirler. Aralarındaki şu yakışıklı adam da bir Gürcistan prensidir dedi. Etraftakiler hep Fransızca konuşuyorlardı. Bir Anadolu otelinde bu bize biraz tuhaf geldi. Fakat biraz sonra onları unuttuk. Kaymakam Tevfik yeni almış olduğu bir parabellumu çıkararak masanın üzerine koydu. Ben daima parabellum kullandığım için fikrimi sormak istiyordu. Kurşunları boşaltarak tabancayı ışığa kaldırdım baktım. Kaldırırken Menşevik Midvani ile göz göze geldik. O Bekir Sami Bey'e dönerek sordu. Etse kueset dam e Bolşevik, bu hanım Bolşevik mi? Bolşevik kelimesini büyük bir nefretle söylüyordu. Hemen hepsinin kaşları çatıldı. Gümüş hançerler gözlerini bana çevirdiler. Bekir Sami Bey de onlara Rusça bir şeyler anlattı. Ben bu diplomatlar sofrasına hiç bakmıyordum fakat kaymakam Tevfik gülüp duruyordu.